Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İranse'de aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alimlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Azer 1401, Hicri Kameri 2 Cemadiyel Evvel 1444 ve Miladi Takvimle 27 Kasım 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Susan Golipur ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, dinleyicilerle baş başa, yaratılışın gerçeği ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini, Amerika ile olan sorunlarımızı sürekli taviz vermek çözer, fakat şerefli bir İranlı bunu kabul etmez dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Başkanı, düşmanın amacı besici ve İslam İnkılabı'nın köklerine zarar vermektir dedi. İran'ın güneybatısında çok miktarda mühimmat ele geçirildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, operasyon için hiçbir ülkeden izin almamız, icazet almamız söz konusu değildir dedi. Beşar Esad'ın danışmanı Türk yetkililerinin Şam ile ilişkileri ilişkin açıklamalarının bir aldatmaca olduğunu söyledi. Ve Siyonist rejimin merkezi tren sistemine siber saldırı yapıldı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı lideri bazılarının siyasi bilince sahip olduklarını iddia ettiğini, ancak yaptıkları analizlerin insanlarda esef uyandırdığını ve kargaşaların sonlanması için Amerika ile sorunların çözülmesi gerektiğini söylediklerini beyan ederek, Amerika ile olan sorunlarımızı müzakere çözmez, Amerika ile olan sorunlarımızı sürekli taviz vermek çözer, şerefli bir İranlı bunu kabul etmez dedi. Bugün İran genelinden gönüllü seferberlik teşkilatı üyelerinden bir grup İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini ile buluştu. İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen görüşmede Ayetullah Hamini gençlere konuşma yaptı. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamini, İslam dünyasının siyasi coğrafyasında besic güçlerinin seçkin bir konuma sahip olduğuna değinerek, Batı sömürgeciliği cephesi Batı Asya'ya özel bir yaklaşıma sahip çünkü bu bölge önemlidir. Batı sanayisinin tekerleklerinin hareketini sağlayan en önemli etkenlerden biri petroldür ve petrol bu bölgede var dedi. Ayetullah Hamini konuşmasının devamında İran'ın ve Batı Asya'nın coğrafi ve jeopolitik özelliklerini açıklayarak İslam İnkılabı'nın komşu ülkelerdeki milletlerin gönüllerini harekete geçirdiğini hatırlatıp şu açıklamalarda bulundu. Amerikalılar İran'a saldırmadan önce İslam Cumhuriyeti'nin stratejik derinliği olan komşu ülkeleri felce uğratmayı planladı. Bu planı Amerikalılar 2006'da ifşa edip Önce Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan ve Somali olmak üzere 6 ülkenin düşmesi gerektiğini ardından sıranın İran'a geleceğini söylediler. İslam Cumhuriyeti Kuzey Afrika'ya hiç giriş yapmadı ancak Irak, Suriye ve Lübnan'da İran'ın siyaseti işlevli oldu ve bu siyasetin sonucu Amerika'nın söz konusu ülkelerde yenilgiye uğraması oldu. İslam İnkılabı lideri açıklamasına devamda hazırlıklı kalın, habersiz kalmamak gerekir. Düşmanın yaptığı şeylerden biri de bir noktada gürültü başlayıp başka bir noktada asıl planı uygulamaktır. Ülke yetkilileri yurdun çevresindeki meselelere dikkat etmelidir. Bizim için Batı Asya, Kafkasya bölgesi ve Doğu önemlidir ifadelerini kullandı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, düşmanın amacının İran gönüllü milis güçleri besiç olan ve İslam devriminin köklerine zarar vermek olduğunu söyledi. Son zamanlarda İran'da Mahsa Amini'nin ölümü bahanesiyle çıkan karışıklıklar, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarının bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine karışmak ve daha fazla isyan çıkarmak için bir fırsat olarak kullanmasına neden oldu. Hane-i Millet Haber Ajansı'na göre Vahid Celalzade yaptığı açıklamada şöyle dedi. Düşmanın paktının ucu besicin kalbini hedef aldığı düşmanlara ve onların yandaşlarına yönelik kin ve nefretin zirvesi besicin üstünde ve kalbindeydi. Çünkü besicin üstleri devrimin temelidir. Celalzade ayrıca düşmanın amacının besice ve İslam inkılabının köklerine zarar vermek olduğunu söyledi. Celalzade ayrıca şöyle dedi. İsyancılar camilere ve dini medreselere saldırıyorlar. Bu da onları düşmanları olarak gördükleri anlamına geliyor. Çünkü devrim camilerden başladı ve camiler devrimi canlı tutuyor.
İran'ın güneybatısındaki Huzestan eyaleti polis şefi, Huzestan ilinin merkezi Ehvaz şehrinde bir mühimmat kaçakçısının tutuklandığını ve 1850 adet çeşitli merminin ele geçirildiğini bildirdi. İSNA Ajansı'na göre Tuğgeneral Seyit Muhammed Salih'i dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Silah ve mühimmatın ana unsurlarını ve kaçakçılarını takip etme ve bunlarla mücadelenin devamında Huzestan İstihbaratı ve Asayiş Polisleri Ehvaz şehrine mühimmat sevkiyatının nakledildiğini haber aldı. Tuğgeneral Salih sözlerini şöyle devam etti. Polis ekipleri Ehvaz kentinde Peugeot Pars aracıyla yük taşırken adli makamla koordineli bir şekilde güçlü bir operasyon gerçekleştirerek ve kanunlar çerçevesinde silah ve mühimmat kaçakçısını detaylı bilgi takibiyle tespit ederek silah ve mühimmat kaçakçısını tespit etti ve söz konusu kaçakçıyı tutukladılar. Huzestan polis şefi ayrıca şöyle dedi. Zanlının yakalandığı yerde yapılan incelemede bir Colt, 1800 Kalaşnikov mermisi, 50 Colt mermisi ve 8 şarjör ele geçirildi. İran Emniyet Genel Müdürlüğü toplumda güvensizliğe neden olan silah ve mühimmat kaçakçılarıyla mücadelede kararlılığını vurgulayarak halkın güvenliğinin polisin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Belarus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın ölümü münasebetiyle yayınladığı mesajda görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki samimi çabalarını takdir etti. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey hayatını kaybetti. Makey 2012'den beri Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu. İrna'ya göre Hüseyin Emir Abdullahyan taziye mesajında şöyle dedi. Merhum Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde samimi çabaları İran ve Belarus arasındaki ilişkilerin gelişmesine değerli bir rol oynadı. Emir Abdullahyan ayrıca şöyle dedi. Merhumun ailesine, hükümete ve Belarus halkına taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum ve merhumun ruhu şad olsun. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in ani bir şekilde öldüğünü duyurdu. 2018-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yapan 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.
İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı, İran gençliğinin ve uzmanlarının bilim ve teknoloji alanında yeni başarılarını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri insansız hava araçlarının modernizasyon süreciyle ilgili düzenlenen fuarda Saiki, Muhacer, Ebabil, Kerrar ve Şahet modeli çeşitli insansız hava araçlarının yanı sıra rehberlik ve kontrol sistemleri ve Şahap 2, Hürremşer, Kıyam, İmad, Seccil, Fatih ve Zülfikar gibi füzelerin gücünün artırıldığı yeni modelleri sergilendi. Bu fuarda En önemli ürün ise ultra gelişmiş RQ-170 insansız hava aracının ve yerli modelinin yapım aşamaları ile Amerikan insansız hava aracını ele geçiren 3 Hordat savunma sistemidir. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı General Ali Hacizade fuarın kulisinde yaptığı açıklamada Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri'nin insansız hava araçlarının tarihi ve evrimi hakkında şunları söyledi. Ülke gençliğinin ve uzmanlarının tehdit odaklı kazanımlar alanından hedef odaklı bir kazanım alanına girdiği bu fuarda İran milletinin çocuklarının başarılarından küçük bir bölüm sergilendi. İran Cumhurbaşkanı Parlamento İşleri Yardımcısı Seyit Muhammed Hüseyin'i de devrim muhafızlarının hava ve uzay başarıları sergisini ziyaret ederken fuarda sergilenen ürünlerin gurur verici olduğunu belirterek şöyle dedi. Ulusal Hava ve Uzay Parkı'nda sergilenen başarılar bir otorite tecellisidir. Ve aynı zamanda silahlı kuvvetlerimizin düşman saldırılarına karşı caydırıcılık gücüdür.
İran İslami Azad Üniversitesi rektörü bu üniversitede 56 bin yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı. Muhammed Mehdi Tehrançı 29 ülkeden 56 binden fazla yabancı uyruklu öğrencinin bu üniversitede eğitim gördüğünü belirterek, üniversitenin Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve İngiltere'de birimleri var ve son zamanlarda Irak'ta da bir şubesi kuruluyor. İslami Azad Üniversitesi halkla ilişkilerden edinilen bilgiye göre İslami Azad Üniversitesi ile İran İslami Kültür ve İletişim Kurumu arasındaki işbirliği anlaşması dün İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançı ve İslami Azad Üniversitesi Başkanı Muhammed Mehdi İmampur tarafından imzalandı. Tehrançı İslami Azad Üniversitesi'nin uluslararası alandaki yeteneklerine ilişkin olarak şöyle dedi. Ülkedeki tek yüksek öğrenim kurumu olan bu üniversitenin uluslararası arenada ciddi bir varlığı var.
Irak'ta düzenlenen 4. Süleymaniye Uluslararası Kitap Fuarı'nda İranlı yayıncılar başarılı bir şekilde yer aldı. 4. Süleymaniye Uluslararası Kitap Fuarı İran, Lübnan, Suriye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan, Fas, İngiltere, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Irak Kürdistan bölgesi yayıncılarını ağırlayarak çalışmalarını sonlandırdı. İran Kitap ve Edebiyat Evi'ne göre 4. Süleymaniye Uluslararası Kitap Fuarı 17-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlendi ve yayıncılar kitaplarını ilgilenenlerle buluşturdu. İran İslam Cumhuriyeti standında bulunan İranlı yayıncılar fuarın bu döneminde Kürdistan bölgesindeki yayıncılarla 3 yayın hakkı satış sözleşmesi imzalamayı başardı. Irak'taki söz konusu kitap fuarında İran İslam İnkılabı rehberinin bazı kitapları Kürtçe tercümesiyle sunuldu ve ayrıca İranlı şair Sadi'nin de Gülistan adlı eseri Kürtçe tercümesiyle ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca bu fuarın kapanışında fuar başkanı Hasan Rahim Ahmet İran İslam Cumhuriyeti standının faaliyetlerini teşekkür plaketi takdim ederek onurlandırdı.
Portekiz ile Uruguay milli futbol takımları arasında maçın hakemi olarak İran'ın uluslararası hakemi Alireza Fagani seçildi. Portekiz ve Uruguay milli futbol takımları 2022 Dünya Kupası müsabakaları çerçevesinde önümüzdeki cuma günü karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçı yönetmek için İran'ın uluslararası hakemi Alireza Fagani seçildi.
Arjantin milli futbol takımı Katar 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini kaptanının parlamasıyla başardı. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası 3. grup 2. maçlarında Arjantin ve Meksika takımları dün akşam İran saatiyle 22.30'da Lucille Stadyumu'nu İtalyan Orsato hakemliğinde karşı karşıya geldi. Maç Arjantin'in galibiyetiyle sona erdi. Grubun ilk maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti ve Robert Lewandowski'nin arkadaşları 4 puanla 3. grubun lideri oldu.
İstanbul yetkilileri bu şehirde İstiklal Caddesi'nde son zamanlarda meydana gelen patlamanın ardından olağanüstü hal ilan etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Taksim Meydanı'ndaki işlek İstiklal Caddesi'ne bazı güvenlik önlemlerinin alınması gerekliliği nedeniyle bu caddedeki insanların huzur ve güvenliğini sağlamak için talimatların uygulandığını duyurdu. İstanbul Valiliği'nin yayımladığı talimata göre İstiklal Caddesi'ndeki esnaf ve işyerleri bir sonraki duyuruya kadar dükkan ve işyerlerinin önüne masa ve sandalye, reklam panosu ve eşya koyamayacaklar. Talimata istinaden seyyar satıcılar bundan böyle bir sonraki duyuruya kadar bu caddede faaliyet gösteremeyecek ve caddede müzik grupların faaliyetleri de engellenecektir.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika'nın pençe kılıç harekatına ilişkin açıklamaları, açıkçası bizim güvenliğimizi sağlamak noktasında hiçbir ülkeden izin almamız, icazet almamız söz konusu değil dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çırağan Sarayı'nda dünyaca ünlü prestijli kalemlerin sergilendiği kalem festivali PenFest'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İstanbul'da böyle bir festivalin yapılmasının gurur verici olduğunu belirten Kalın, burada kalemin sadece bir araç değil, aynı zamanda bir sanat olduğuna dair örneklerin sergilendiğini belirtti. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO zirvesi marjında imzaladıkları üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen ortak mekanizmanın 25 Kasım'da Stockholm'daki ikinci toplantısında hangi konuların değerlendirildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Kalın, birinci amaçlarının mutabakat muhtırasında yer alan ana maddeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.
Türkiye'li yetkililerin Suriye topraklarında kara harekatı yapma tehdidinin ardından Suriye Demokrat Güçleri SDG komutanı Arap Birliği'nden bu ülke topraklarının Türkiye tarafından devam eden işgaline son vermesini istedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada Kobani ve Münbiç şehirlerine askeri operasyon planladıklarını ve bu amaçla Ankara'nın Suriye'deki işbirlikçi gruplarını hazırladığını söyledi. Erdoğan'ın bu sözlerin ardından Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Abdi, Türk hükümeti İstanbul'daki patlamayı bahane ederek SDG'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgelere saldırmak istiyor dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı'nın özel danışmanı, Türkiye yetkililerin Ankara ile Şam arasındaki uzlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamalarını aldatma olarak nitelendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar'ın özel danışmanı Hüseyin Şaban, Erdoğan'ın son açıklamalarını atıfta bulunarak Erdoğan'ın Şam ile ilişkiler ihtimali medya amaçlı ve mevcut gerekçe erçeklerle ilgisi yoktur dedi.
İsveç Başbakanı ülkesinin Stockholm'un Türkiye'ye verdiği söz ve taahhütleri yerine getireceğini vurguladı. İsveç Başbakanı, Stockholm ve Finlandiya'nın iki ülkenin NATO'ya katılımını onaylamak için Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini açıkladı. İsveç Başbakanı 28 Haziran'da Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı üçlü mütabakatı değerlendirdi.
Haber kaynakları cumartesi gecesi Siyonist rejimin merkezi tren sisteminin ve bu rejimin bazı web sitelerinin hacklendiğini bildirdi. Siber saldırılar savaş için güçlü ve düşük maliyetli bir seçenek haline geldi ve çeşitli grupların Siyonist rejimin altyapısına ve hayati bilgilere erişimi ve bunların yayılmasına yönelik siber saldırıları bu rejimin içi boş heybetinin çökmesine yol açtı.
Yemen'deki El Ayn İnsan Hakları Merkezi, cumartesi gecesi Suudi Koalisyonu'nun Yemen'e yönelik saldırıların başlamasından bu yana 18 binden fazla Yemenli sivilin öldürüldüğünü duyurdu.
Çok sayıda Suudi vatandaşı ve sosyal aktivist, Suudi Arabistan'daki Sel ve Cidde mahallelerinin yıkılması ve ayrıca iki kişinin ölümü sonrasında Suudi rejiminin zayıf tutumuna tepki gösterdiler.
Ve Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile esir değişimi sırasında bu ülkenin bazı askerlerinin serbest bırakıldığını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Muhterem dinleyiciler, Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran milli takımının Katar'daki büyük zaferiyle ilgili. Ülkemizin milli futbol takımı düşman medyanın ağır savaşını aşarak ve ulusal kimliği sayesinde kusursuz ve üstün bir maçta Galler milli takımını 2 gol ile yenmeyi başardı. Galler antrenörü oyun ardından yaptığı basın açıklamasında İran'ın zaferi hak ettiğini söyledi. Galler'in dünyaca tanınan yıldızı Gareth Bale ezildiklerini söyledi. İran milli takımının 2022 Dünya Kupası B grubundaki zaferi bazı önemli konuları içermektedir. Birinci nokta, milli takımın siyaseti spordan ayırarak can acıtan meseleleri ve dünya düşmanın psikolojik savaşını aşarak Galler ile maçı kazanmak için büyük bir adım atmayı başarmasıdır. Gerçi İngiliz milli takımı Avrupa'nın güçlü takımlarından ve Katar'daki şampiyonluk şanslarından biridir. Fakat İran takımı da İngiltere maçı öncesinde siyasi psikolojik baskılar karşısında yenilmişken güzel bir maç sergileyemedi. Fakat bu konu ikinci maçtan önce çözüldü. Öyle ki milliler yabancı gazetecilerin yanlış siyasi sorularına kesin yanıtlar vermeye başardılar. Milli futbol takımının zaferinde hiç şüphesiz antrenör Carlos Queiroz'un yönetimi ve tecrübesinin birinci rolü vardı. Queiroz'un ağır İngiliz yenilgisi ardından psikolojik açıdan çökmüş bir takımı ihya etmesi gerekirdi. Bunun bilincinde olan antrenör yenilginin ardından ilk dakikalardan itibaren işe koyuldu ve oyuncuları birbirine kenetleyerek onlara Dünya Kupası maceralarının Galler maçı ile başladığını hatırlattı. Bu arada Queiroz Galler'i yenmek için oyuncuları medya baskısından ve de siyasi olaylardan marjından uzak tutulması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden oyun öncesi basın toplantılarda düşman medyaya kesin yanıt vermeye çalıştı. Bu yüzden muhabirler siyasi ve yönlü sorular sorduklarında teknik direktörden kesin karşılıklar aldılar. Queiroz onlara neden Amerika ve İngiltere'nin Afganistan ve Irak'taki rolleri hakkında soru sormadıklarını sorarak onların oyununu su yüzüne çıkardı ve onların tuzağına düşmeyeceğini gösterdi.
Tabii teknik direktörün yanında millilerimiz de profesyonel davrandılar. Onlar oyundan önce bir yandan maç öncesi basın toplantılarında sporla siyaseti ayırmaya çalışırken düşman medyaya daha güçlü yanıtlar verdiler ve diğer yandan maçın başında İran İslam Cumhuriyeti'nin milli marşını okuyarak Galler'e karşı galibiyet ve Dünya Kupası'nda kalma konusunda ciddi ve kararlı olduklarını ve İran milli kimliğini savunmak için ciddi şekilde kararlı olduklarını gösterdiler. Milli takımımız büyük sahalarda kazanmak için milli birlik ve beraberliğin sağlanması ve marjlardan uzak durulması gerektiğinin farkına vardılar. Bu nedenle Galler oyununda milli birlik ve beraberliği korumaya ve düşmanın hedef aldığı medya oyununa gelmemeye çalıştılar. İran milli futbol takımının Galler'e karşı kazandığı zaferin ardından İran International kanalının tepkisi, bu medyanın ve İran İslam Cumhuriyeti nizamının düşman ve muhaliflerinin ülkemiz oyuncularının milli birlik ve beraberliğine ve milli gayretine kızdıklarını gösterdi. Bu öfke düşmanların futbolcuların milli İslamcı kimliğini kutuplaştırma ve halkla milli takım arasında bir uçurum oluşturma projesindeki başarısızlığı ve yenilgisini gösteriyor. Bu arada Galler'e karşı zaferin sporun siyaseti yenerek kazanıldığı gibi Amerika ile oyunu da politize etmemek gerekir. Amerika'nın İran halkı ve siyasi nizamına olan düşmanlığının herkes tarafından bilinmesine rağmen İran ile Amerika arasındaki futbol maçı sadece bir spor karşılaşmasıdır. Nitekim Amerika teknik direktörü de İngiltere ile berabere kaldıkları maçın ardından siyasetle alakaları olmadığını söyledi. Amerika'yı karşı zafer kazanarak ulusal kimliğe saygıyla Dünya Kupası maçlarında bir sonraki aşamaya geçmek uzak bir ihtimal değil. Bir ülke Katar Dünya Kupası'nda bir başka büyük zaferi bekliyor ve milli takımları için dua ediyorlar. İslam İnkılap rehberi de gönüllü Halk Seferberlik Kurumu BESİC temsilcileriyle yaptığı görüşmede milli takım çocuklarının halkın gözünü aydınlattığını belirterek gözlerinin aydın olmasını diledi.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İranlı bilim adamlarının yabancı şirketlerin tekelini kırarak kanser gen tedavisindeki başarısıyla ilgili. İranlı araştırmacılar ülkede ilk kez bir hastadan kan kanserini gen tedavisi yöntemiyle tedavi etmeyi başardı. Gen terapisi bir kişinin hücrelerindeki genetik talimatları aktive ederek bir hastalığı tedavi etme veya önleme yöntemidir. Genler aslında bir hücrenin yaşamının tüm yönlerinin görünümüdür. Hücrelerin büyümesini, çalışmasını ve bölünmesini sağlayan kodlar taşırlar. İran'da CAR-T hücre yöntemi kullanılarak yapılan ilk başarılı gen tedavisi Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Çocuk Tıp Merkezi Hastanesi'nde gerçekleştirildi. 5 yaşında akut lenfoblastik lösemili bir erkek çocuk olan hasta 3 relaps geçirmiş ve konvansiyonel kemoterapiye yanıt vermemiştir. CAR-T hücrelerin enjeksiyonundan 2 aydan fazla sürede ve uygun klinik koşullarda söz konusu hastanın iliklerinde hiçbir habis hücre bulunmuyor. İran'daki bu yeni başarıya ulaşmak yaklaşık 7 yıl sürdü. Hücre nakli yönteminin işe yaramadığı kan kanseri hastalığında gen tedavisi ile %70 iyileşme şansı vardır. Şimdiye kadar sadece çok uluslu 2 şirket gen terapisi ile kanser tedavisi tekeline sahipti. Bu nedenle İranlı bilim adamlarının bu tedavi yöntemini kullanmadaki başarısı son yıllarda tedavi ve korunma alanındaki en önemli başarılardan biri olarak kabul ediliyor. İslam inkılabından sonra İran bağımlılıkları azaltma yönünde hareket edebildi ve şimdi gayri safi yurt içi hasıladaki artış ve endüstriyel, nükleer, havacılık ve bilimsel ilerlemeler gibi bazı ekonomik göstergelerin tümünün yaptırım koşulları altında kazanılması ise İslami İran'ın ilerlemesini gösteriyor.
İran kök hücre teknolojisi ve araştırmaları alanında dünyanın ilk 10 ülkesinden biri olarak kabul ediliyor ve İranlı araştırmacılar kök hücreyi beyin ve kemik nakillerinde deri ve kalp dokusu onarımında dahi kullanmayı başardılar. Ayrıca İsfahan'daki Royan Araştırma Enstitüsü'nde kök hücre klonlaması yapılmıştır. Halihazırda çeşitli İran üniversitelerinden 840 bilim insanı ilk %1'lik listede yer alırken yaklaşık 1800 İranlı bilim insanı da uluslararası bilim insanlarının ilk %2'sinde bulunuyorlar. İran'ın dünyadaki bilim, teknoloji ve inovasyon yeri NAMA sisteminin verileri yüksek atıf alan araştırmacılar endeksindeki İranlı araştırmacı sayısının 2021'deki 8'den 15 araştırmacıya çıktığını gösteriyor. İran'ın küresel inovasyon endeksindeki küresel konumu iyileşti ve 2020'de 67. sıradan 2021'de 60. sıraya yükseldi. Hiç şüphesiz İran İslam İnkılabı zaferinin sadece siyasi ve uluslararası bir etki yaratmadığı aynı zamanda birçok ekonomik, teknolojik ve sivil başarıyı da beraberinde getirmiştir. Korona aşısı üretmek, kök hücre klonlamak ve kanseri tedavi etmek için gen terapisi dahil olmak üzere tıp alanında ileri teknolojilere ulaşılması bu başarıların son örneklerinden birkaçıdır. İran Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Bilgiye Dayalı Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dehgani Firuzabadi yaptığı açıklamada gen tedavisi ve doku mühendisliği alanındaki faaliyet ülke için %1000 katma değer yaratmanın yanı sıra aynı zamanda ülkenin birinci ihtiyacıdır. Çünkü tüm toplumların önceliği sağlıktır diyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Hazer 1401, Hicri Kameri 2 Cemadülevval 1444 ve Miladi 27 Kasım 2022 Pazar. ...79 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Hazer 1322'de Amerika, İngiltere ve eski Sovyetler Birliği Liderler Konferansı İran'ın adı geçen ülkeler ordularınca işgal edildiği bir sırada Tahran'da düzenlendi. Tahran Konferansı, Amerika'nın 2. Dünya Savaşı'na girmesi ve Almanya ordusu aleyhinde yeni cephelerin açılmasının ardından gerçekleşti. Bu konferansta Amerika'nın eski başkanı Roosevelt, İngiltere'nin eski başbakanı Churchill ve Sovyetler Birliği'nin lideri Stalin, Almanya ordusu ile mücadele yöntemleri ve ülke ile savaş cephelerine yardımların yapılması konularında görüş alışverişinde bulundular. 4 gün süren Tahran Konferansı sonunda 3 ülke tarafından Alman askeri kuvvetlerinin imhası ve savaş cephelerinde operasyonların nasıl yapılacağına değinilen ortak bir bildiri yayımlandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra müttefik kuvvetlerin İran'ı terk etmesi de kabul edildi. 27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Hazar 1374'te İslami İran'ın önde gelen ediplerinden ve araştırmacılarından Doktor Seyyid Sadık Goher'in vefat etti. Gençliğinde ilmiye medreselerinde geleneksel olarak sarf ve nahiv ilimlerinde eğitimini sürdüren Doktor Seyyid Sadık Goher'in Fars edebiyatı ve felsefe dallarında yüksek okuldan lisansını aldı. O doktorasını Fars edebiyatı dalında aldı. 9 ciltlik lügat sözlüğü ve mesnevi tabirleri kitabını doktora tezi olarak yazan Doktor Seyyid Sadık Goher'in ömrünün büyük bölümünü edebi dersleri vermekle geçirdi. Ömrünün büyük bir bölümünü edebiyat irfan öğretmekle meşgul olan Goher'in bu iki ilim dalında öğrenciler yetiştirmekle geçirdi. Goher'in eserleri arasından Pir Çengiz, Behram Gur kıssası, İrfani terimlerinin şerhi gibi eserlerine değinebiliriz. ...27 yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Hazar 1374'te önde gelen alim Hüccetül İslam Muhammed Ali Şergi vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde ilk eğitimini tamamlayan Hüccetül İslam Muhammed Ali Şergi, İslami ilimler dalındaki eğitimini tamamlamak için Kum kentine gitti. Ayetullah Burucerni'nin vefatı ardından Urumiye'ye giden Hüccetül İslam Muhammed Ali Şergi, İslam İnkılabı'nın zaferi ardından Mara kentinin Cuma imamı olarak seçildi ve 17 yıl boyunca bu görevde kaldı. Hordat 1377'de Mamegan Cuma imamı olan Şergi ölümüne kadar bu görevde kaldı. Bu yıllarda Hüccetül İslam Şergi öğretmenliğin yanı sıra 4 ciltlik Nehcül Balağa sözlüğü, 7 ciltlik Hak Kıyamı ve 2 ciltlik Usul Vafi gibi kitaplara değinebiliriz. ...1053 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Cemadül Evvel 391'de İranlı şair Ebu İshak Kesai Mervezi vefat etti. İran'da Samani döneminin sonları ve Gaznevi döneminin de ilk başlarında yaşayan Ebu İshak Kesai Mervezi ilk başlarda Medihe Saray şairi idi. Ancak bir süre sonra fikri ve itikat açısından büyük değişimlere uğrayarak zühd ve ibadet etmeyi seçti ve Peygamber Efendimiz ve onun mutahhar ehli beyti metinde vaaz vermeye başladı. Ebu İshak Kesai Mervezi kendinden bir şiir divanı geriye bıraktı ki Fars edebiyatı alanında çok değerli bir eser sayılmakta. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Babacan'dan Merkez Bankası çıkışı, döviz yakma fırını olarak kullanılıyor.
Yeni Asya.
Seçimi ayarlı ÖSYM hatası.
Yeni Çağ.
Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Esfender Korkmaz 25 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Dış güven dip yaptı" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Global piyasalara dahil olan ülkeler hükümet tasarruflarını, iktisadi gidişatı anında öğreniyor ve değerlendiriyor. Kredi derecelendirme kurumları da ülke ve şirketler için derecelendirme notu veriyor ve bunu müşterilerine bildiriyorlar. Bu notlar aynı zamanda ülke ve şirket kredi itibarının da belirlenmesi demektir diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Üç büyük rating şirketinin 2013 yılında Türkiye'ye verdikleri not, yatırım yapılabilir alt orta sınıf seviyesindeyken, 2022 ikinci yarısından sonra yatırım yapılamaz son derece spekülatif seviyesine geriledi. B'den sonra C kategorisi iflas riski var demektir. Kredi risk primi veya kredi temerrüt takası, swap'ı, alınan bir kredinin geri dönmeme riskini tespit etmek ve bu riske karşı kredinin sigortalanması için kullanılan değerdir. Ülke kredi riskinin ölçülmesinde ve özellikle uluslararası yatırımcıların ülke yönelik risk algısının değerlendirilmesinde CDS primleri dikkate alınır. CDS oranları Türkiye'nin dış borçlanma maliyetlerini doğrudan belirliyor. Türkiye'nin CDS oranları 2013 yılında 131 baz puan, 2022 Temmuz ayında 861 baz puan, 2022 Kasım ayında 600 baz puandır. Türkiye eğer dışarıda %4 faizle 5 yıllık tahvil satacaksa, bu tahvilin maliyeti %4 faiz artı %6 CDS oranı eşittir %10 demektir. Özetle Türkiye'nin dış güveni dip yaptı. Dikkat edersek Türkiye'ye olan dış güven 2013 yılından sonra hızla düşmeye başlamış. Bunun nedenleri 17-25 Aralık yolsuzluk iddiası olaylarının dışarıda devleti paylaşma kavgası olarak algılanması. 2013 darbe teşebbüsü güven sorununu arttırdı ve arkasında o hal uygulaması da antidemokratik uygulamalara sahne oldu. Başkanlık sistemiyle otokrasi tırmandı. Teokrasi baskısı oluştu. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi raporlarında Türkiye'nin hukukun üstünlüğünde geri düştüğünü açıkladı. Nihayet ekonomik kriz var ve fakat hükümet istikrar programı yapmıyor. Dış güven kaybolduğu için Türkiye'ye artık doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Tersine daha önce gelmiş bir kısım yabancı yatırım sermayesi satıp çıkıyor. Merkez Bankası'nın yayınladığı ödemeler bilançosuna göre Ocak-Eylül 9 ayda 14,6 milyar dolar portföy yatırımı çıktı. Bugün yaşamakta olduğumuz kronik krizin nedenleri içinde dış güven kaybı başta geliyor.
Özlem Yüzak, 25 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Deprem, Ekonomi, Neden Başaramıyoruz? Başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Deprem Türkiye için büyük tehdit, uzun yıllardan beri biliniyor. Üstelik en acı şekilde büyük can ve mal kayıpları ile. Depreme hazırlıklı olmak, hasarı ve kayıpları en aza indirmek için yapılması gerekenler de biliniyor. O zaman Meksika'da tıpkı Türkiye gibi deprem tehdidi ile yaşayan bir ülke. Geçmişte çok şiddetli depremler yaşadı ve çok büyük kayıplar verdi. Kalabalık nüfusu ve gelişmişlik düzeyiyle hayli benzeşiyoruz. Ama Meksika deprem kaybını en aza indirecek çözümlerini hayata geçirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Erken uyarı sistemiyle depremi dakikalar öncesinden haber veriyor ve insanları bulundukları yeri boşaltacak zamanı kalıyor. Tabii orada binalar bizdeki gibi gökdelenler değil, en fazla 5 katlı yapılır. Çünkü yasak. Bizde erken uyarı sistemi olsa bile 20 kattan aşağıya inmek imkansız. Bırakın Japonya'yı, Meksika bile bunu başarıyorsa neden biz başaramıyoruz? Makroekonomik verilerin giderek bozulduğu bir ülkeyiz. Evet, enerji, ham madde, gıda fiyatları gibi küresel ve yerel sorunlar var. Ama bu ülkenin en önemli sorunlarından biri katma değeri yüksek ürün imal edememesi ve tabii onu dış pazarlara satamaması. Oysa cari açığın ilacı katma değerli teknoloji üretmek. Bu biliniyor. Bunu yapmanın yolu Ar-G'den geçiyor. Onun da şifreleri üniversite sanayi işbirliğinde yatıyor. Artık yıllardır bu da iyi biliniyor. Hatta ciddi ve önemli Ar-G teşvikleri de var. Buna karşı çıktılar. Yani bunun yüksek teknoloji ürüne dönüşmesinde ve bunun dış pazarlara satılmasında çok büyük sıkıntı var. Yüksek teknolojisi sınıfındaki ürün ihracatımız toplam ihracatın yani imalat sanayisindeki sadece %3'ü. Neden başaramıyoruz? Bunun için hayli iyi bir sanayi kültürümüz var. 208 üniversite, 100'ü aşkın teknoloji transfer merkezi TTO, 50'ye yakın teknoloji gelişimi bölgesi TGB, onlarca teknopark, şirketlerin Ar-G merkezleri. Peki neden? Neden araştırmaların sonuçlarını toplumsal faydaya, ticari ürüne dönüştüremiyoruz? Ankara ODTÜ'de 2 gün süren ÜSİİMP kongresinde bu sorunun yanıtını aramaya çalıştım. Kısa adıyla ÜSİİMP, Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu, 2007 yılından beri üniversite ve sanayi arasında önemli bir arayüz, önemli bir sivil platform. Başkanı Profesör Doktor Hamit Serbest ve Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Fazilet Süken Vardar, bu işbirliğinin gelişmesine neredeyse ömürlerini adamış iki isim. Konferansın bu yıl ana teması üniversite sanayi işbirliği ile krizleri fırsata çevirmek idi. Konu önemli çünkü tehditler ve krizler artarak devam edecek. Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm öne çıkan çözümler arasında ve bunların da yolu Ar-G'den geçiyor. Atabay İlaç Türkiye'de %100 yerli 2-3 firmadan biri. Önemli Ar-G yatırımları var. Şirketin sahiplerinden ve önemli kurulu üyesi Doğan Taşkent konferansta yaptığı konuşmada pandemi başlarında 2 hafta ilaç ham maddesi gelmedi. Eğer bu 2 ay sürseydi büyük sıkıntı çıkardı. Türkiye'de sadece 15 ilaç ham maddesi üretiliyor ve bunun için yalnız 4 üretici var diyerek ilaç özellikle de biyoteknolojik ilaç üretiminin son derece stratejik olduğuna dikkat çekti. Neden sayı arttırmıyoruz? Depremdeki başarısızlığımız ya da ekonomideki başarısızlığımız. Sorunlar belli, çözüm yolları belli. Neden başaramıyoruz? Üzerinde biraz kafa yormaya değmez mi?
Tahran Radyosu.
Akif Bekir 25 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde "Koptu, geliyor çılgın vergi zamları" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geçen bir yılda sadece zam rakamları değişti. Astronomik oranda güncellendi. Ekonomik model aynı duruyor. Merkez Bankası faizi tek haneye %9'a da düşürdü nitekim. Gözümüz aydın. Çift hanedeki faiz indirimleri bizi bir yılda %36 zamdan %123'e kadar getirdiğine göre tek haneli faizin süper sonuçlarını tahmin edersiniz diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bayramda düşüşe geçecekti. Haziranda yok yaz sonu derken enflasyon söz verildiği gibi yıl sonunda yatışacaksa gelecek yılın vergi zamlarına bu iyimserlik niye yansıtılmadı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MTV'de yapacağı büyük indirime hazır olun. Geçen sene sıkı jest yapmış, araç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Madem model, aynı model, ben de öyle bir jest gelirse diye aynı yazıyı şimdiden buraya bırakıyorum. Rakamları fezaya doğru güncellemeniz yetecek. Buyursunlar. İktidara yardımcı bir gazetenin sürmanşeti MTV'de büyük indirimi müjdeliyordu. Hem enflasyon %25'in altındaysa nereden çıktı bu %36, bu %25? El cevap, düşük olan tüketici enflasyonuydu. Devlet zammını üretici enflasyona göre yapıyor. Peki üretici enflasyona göre zam yapan üreticiyi, süpermarketi niye fırsatçılıkla suçluyor iktidar? Onun da cevabı var. Aynı gün iktidarda yardımcı gazetenin muavinlerinden bir başkası giriyor lafa ve hikayenin öbür yarısını şöyle tamamlıyor. Gün kur operasyonları ve döviz darbesiyle mutfakta çıkarılan yangının kundakçılarının kim olduğunu halkımıza anlatma günü. Gün, Bizans entrikalarını ve tapınak şövalyelerinin ayak oyunlarını birlikte bozma günü. Maden faizi indirmek suretiyle dolara değer kazandırmak siyasi bir tercih, bu para politikası daha doğru. Ne demeye Merkez Bankası dün üçüncü kez yine dolara müdahale etti? 128 milyar dolarlık rezervler de bu uğurda yakılmamış mıydı?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak via arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Şahan Kılıç isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Bursa'da yaşayan Suriyeli bir anne ve çocukları sobadan çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybettiler. Ailenin geride kalan tek ferdi olan baba öylesine çaresizdi ki sanki dağlar başının üzerine yıkılmış ve hareket edecek hiçbir alan bırakmamıştı. Baba doğal gazlı bir evde yaşıyordu. Ev sahibi çıkardı. 3 ay önce sobalı bir eve taşındık ve sobayı ilk defa yakmıştım. Ailemden kimse kalmadı. Hepsi yandı. Yapayalnız kaldım diyor. Yasını tek başına tutuyordu. Faşist telkinlerle büyüyen ve ırkçı söylemleri içselleştiren kişilerin vicdanları ile irtibatları kopuyor ve bu kişiler insani ilişkilerini çatışma, ötekileştirme ve şiddet üzerine kuruyorlar. Ne yazık ki bu zihniyetler mültecilere atık bir eşya gibi yaklaştılar ve her fırsatta kin kustular. Savaşın sürdüğü anneler, babalar ve çocuklar gittikleri beldelerde faşistlerin şiddet saçan tavırları ile karşılaştılar. Dışlandılar, horlandılar, yıkıldılar, öldürüldüler, tacize maruz kaldılar. İslam kültüründe düşene tekme atılmaz, el uzatılır ama biz bunu yapmadık. Bu insanların düşmüşlüğünden faydalanıp rutubet kokan evlerimizi yüksek fiyatlarla kiraladık, okullarda, yardım kuruluşlarında, iş ortamında onlarla karşılaştığımızda yuhaladık ve dışladık. Bu insanları ekmeğimize ortak olan asalaklar olarak gördük.
İsterseniz Şahan Bey'in mektubu biraz uzun, devamını ben isterseniz okuyayım. Şahan Kılıç dinleyicimiz çok dokunaklı yazısında şöyle devam ediyor. Düşünüyorum. Acaba ne oluyor da insanların mağduriyetleri medyada sergilenmedikçe harekete geçmiyor vicdanlarımız? Ne ilginçtir ki çocuklarıyla birlikte yanarak hayatını kaybeden Suriyeli annenin haberlerine medyada genişçe yer verilince resmi ve sivil birçok kuruluş ve kişi harekete geçti ve neler yapabiliriz diye sormaya başladılar. Gidenler için yapılacak bir şey yoktu ama kalanlar için neler yapabilirdi? Bize ne oldu ki mahrumiyete terk edilen insanların acıları medyaya yansımadıkça harekete geçemiyoruz? Kalplerimizdeki köprüleri medya üzerinden kurmaya başlayınca mesafeler açıldıkça açılıyor ve çaresizliğe terk edilen onlarca insanın ekranlara çıkıp acılarını aşikar etmelerini bekliyoruz. Ve yanı başımızda yaşayan yoksul, mağdur, kimsesiz, yaşlı ve hastaları göremiyoruz. Şahan Bey çok önemli bir konuya dikkat çekiyor, bu insanlık duyguları. Ben bazen düşünüyorum, acaba aynı şey savaş, süper güçlerin oyunları bizim ülkemizin başına gelse, bizim vatandaşlarımız veya hatta biz kendimiz yurt dışına mecburen göç etmek zorunda kalsak, bize nasıl davranılmasını bekleriz, nasıl bir karşılama bekleriz? Biliyorsunuz işte Afganistan Savaşı'ndan sonra İran'da yaklaşık 3,5-4 milyon Afgan göçmen yaşıyor. Evet. Biz onları kendi vatandaşımız gibi toplumumuza kabul ettik ve onlara evimizi açtık, iş imkanları sağladık. Hatta İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamini onlara üniversitede bile eğitim görmeleri imkanlarını sağladı. Biz onlara böyle davranınca neden insanlar kendi mahallelerinde yaşayan mağdurlara bu şekilde davranıyor?
Yani ben... işte göçmenler, savaş sedeler sorunu her zaman var. Kendi başımıza gelmediği sürece evet. O karşımızdaki kişilerin halinden anlayamıyoruz maalesef.
Maalesef. Keşke daha önce bilsek ve ona göre davransak.
Başımıza çünkü... gelmeden... onları anlamamız
dileğiyle. Kimsenin dileğiyle. Başına gelmesin, yani dünyanın savaş değil de barış içinde yaşamasını diliyoruz ama lütfen bu insanlara dikkat edelim.
Yasemin Altan isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Çöp evler yoksulluğun değil duygusal yoksulluğun ve birikmiş travmaların sonucunda ortaya çıkıyor. Bakıyorsunuz büyüklerin tabiriyle gün görmüş büyük mevkilerde yer almış kelli felli insanlar hayatlarını çöp dağlarına dönüşen virane evlerde geçiriyorlar. Yaşanabilir koşullardan bahsettiğinizde ise şiddetle reddediyor ve bu kasavetli ortamda kalmak için direniyorlar. Çünkü bu kişiler işe yaramayan nesneleri bir araç olarak değil, kabuk bağlamış yaralarını onaracak deva olarak görüyorlar. Gözünüze takılan her parça, dikkatinizi çeken her nesne bir boşluğun yerine konuyor ve kişi bu şekilde içsel çatışmalarından, travmalarından kaçmaya çalışıyor. Çöp evlerin sakinleri hareketin, sesin ve olayların vuku bulduğu kalabalıklardan kaçıyor ve kendilerini hijyen olmayan virane bir ortama hapsederek yıkılan duvarları onarmaya çalışıyorlar. Olayları doğru şekilde muhakeme edemeyen ve hayatta gri renklerin de olabileceğini kabullenemeyen bu kişiler insanın ve hayatın aktif olarak aktığı yerleri bir tehlike olarak görüyor ve kendilerini hijyen olmayan çöp evleri hapsediyorlar. İradesi olan varlıklardan kaçıyor ve nesnelerin canlarını yakmayacağını düşünüyorlar. Ama öyle olmuyor. İstiflenen her parçada bir hikayenin izleri yer alıyor. Çöp evin sakinleri insanlardan kaçsalar da yaşanmışlıklardan kaçamıyor ve kendileriyle olan çatışmayı sürdürüyorlar.
Yasemin Hanım güzel bir konuya değmiş. Benim aklıma bir şey geldi de isterseniz mektubun devamını okuyayım ben. Sonra o konuya değineyim. Tamam. Müsaadenizle. Yasemin Hanım şöyle devam ediyor. Son yapılan araştırmalarda istifçilerin dikkat, bellek, bilgi işleme hızı, planlama, zihinsel esneklik ve görsel yeteneklerinde farklılık olmadığı fakat kategorizasyon becerilerinde farklılık olduğu görülmüştür. Yani eşyaları işlevine göre ayırmaya kalktıklarında neleri atıp neleri tutacakları noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Yaşadıkları olayları sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutamıyor, sindirmekte güçlük çekiyorlar. Çöpevin kasvet kokan havası, hijyen olmayan nesneler ve sevgiden yoksun olan ortamı istifçilerin iç dünyasının bir yansımasıdır aslında. Kişi olaylardan uzaklaşıp bu karmaşık ortama hapsolmuştur ve hayatının kapısını kimse açmak istememektedir. Bu kapı açılmalıdır. Ancak bunun için kişinin profesyonel destek alması gerekir. Yasemin Hanım'ın mektubu bana bir dizi hatırlattı. Hatta çok eski bir zamanda değil, geçen sene yayınlanıyordu bir televizyon kurumunda, televizyon kanalında. Adını söylemeyeyim ama büyük ihtimalle büyük bir reyting aldığı için herkes izlemiştir. Bir aile kendi çöplerini istifliyordu başka bir katta ve gerçekten Yasemin Hanım'ın söylediği gibi o insanlar başka kimseyi kendi hayatına sokmuyor ve bunlara sevgiyle yaklaşan ve profesyonel destek verebilen kimselere yardımına ihtiyacı var. Bilmiyorum siz izlediniz mi, izlemediniz mi?
Hayır.
İzlememişsiniz ama tavsiye ederim. Gerçekten Yasemin Hanım'ın yazdığı mektubun aynısı. O insanlar neyin atıp neyin atamayacağını bilemedikleri için, bir de bunun bir çocukluk yaşlarından gelen bir psikolojik baskı ve aile ortamı var ve o yüzden bundan kurtulamıyorlar. Ancak çevrelerindeki insanlar onlara büyük bir yardım ve sevgi ile yaklaşınca bunu aşabiliyorlar ve normal hayata dönebiliyorlar. Yasemin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum.
Mektuplarının devamını diliyoruz Yasemin Hanım'ı. Ve şimdi bir başka dinleyicimizden, kendi sesinden mesajını dinliyoruz. Bizi telefonla arayan dinleyicimizi.
Merhabalar, ben Emin, Van'dan bağlanıyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tahran Radyosu muhabiri Kasım Bey'e gönderdiği önemli ve değerli haberleri için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.
Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve mektupların devamını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Şebnem Çakır isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadeleri yer veriyor. Öğretmen toplumda sesi en gür çıkan olmalı. Öğretmen Türkçeyi en güzel kullanan olmalı. Ev sorunu olmamalı öğretmenin. Mümkün mertebe okula en yakın yerde ikamet etmeli. Öğretmenin özel şoförü ya da güzel mi güzel arabası olmalı. Sırf milleti güldürmek için filmlerde avanak, şaşkın ve gülünç öğretmen tiplemelerine derhal son verilmeli. Öğretmen sınav yapandır, sınava tabi tutulan değil. Bilgisinden şüphe duyulan kişi öğretmen yapılmamalı. Öğretmen en az iki yabancı dil bilmeli. Öğretmen inisiyatif sahibi, itiraz eden, şerh düşebilen ve kimsenin karşısında eğilmeyen olmalıdır. Öğretmen evleri sadece öğretmenlere tahsis edilmeli ve buralara kendi evi gibi girip çıkabilmelidir.
Ne kadar zamanımız kaldığını bilmiyorum. Şebnem Hanım'ın mektubuna devam edebilir miyim, edemez miyim diye ama birkaç satırını ben devam edeyim. Öğretmenler arasında ast, üst ve kıdem oluşturacak sınıflamalar olmamalı. Şayet bir değerlendirme yapılacaksa bu öğrenciye bırakılmalıdır. Okul idarecileri, öğrencileri daha iyi anlayabilmeleri açısından en genç öğretmenlerden seçilmelidir. Öğretmene çalışanlar içerisinde en yüksek maaş verilmelidir. Öğretmenler 15 saatten fazla derse girmemeli. Buluşçu yöntemleri, proje ve performansları nispetince ek ücret almalıdırlar. Biliyorsunuz geçenlerde birkaç gün önce Türkiye'de Öğretmenler Günü'ydü. Öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor ve onların karşısında saygıyla eğiliyoruz. Şebnem Hanım'a gönderdiği mektuptan dolayı teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19-395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars'ta yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars'ta Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Ahmet Onur, Yılmaz Kıran ve Akşın Güngör isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya görüşmek umuduyla hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Yaratılışın gerçeği. Değerli dinleyiciler, yaratılışın gerçeği ile ilgili hazırladığımız sohbetimizde İslam dininin büyük alimleri ve yorumcularının düşünce ve sözlerinden yola çıkarak yaratılışa tekrar ve daha derinden bakmak istiyoruz.
Ayrıca çevremizdeki canlı varlıkların dünyada bir yaratanın varlığını ne kadar yansıtabileceği sorusuna cevap arayacağız. Bu bağlamda sohbetimizin bir başka bölümünde huzurlarınızdayız.
İnsanların birçoğu kendi yaşamlarında temel ve ortak soruları tecrübe etmiştir. En yüzeysel insanlardan derin bakışa sahip düşüncelere kadar herkes yaşamının belirli kesitlerinde bazı sorularla karşı karşıya geliyorlar. Bu sorular defalarca göz ardı edilse bile en sonunda onları düşünmekten başka çare geriye kalmamıştır. Yaradan ve yaratılış, ayrıca yaratılış dünyasında bir yaradanın varlığının anlaşılabileceği sorusu, insanın en temel soruları arasında yer almaktadır. Nitekim birçok felsefe akımları, İbrahim'i olan ve olmayan benzer sorulara cevap bulmaya çalışmışlar.
İslam dini her zaman herkesi yaratılış konusunda düşünmeye davet etmiştir. Bu dizi sohbetimizde İslam dininin bazı büyük alimleri ve yorumcularının beyanatları ve düşüncelerinden yola çıkarak yaratılış dünyasına yeniden bakmak ve çevremizdeki varlıkların yaratanı bizlere ne kadar yansıtabileceklerini ele almaya çalışacağız.
Geçen bölümlerde meraklı bakışla kendi vücudumuzun iç ve dış organlarını inceledik ve genel bir mantıkla ve hiçbir uzmanlık bilgiye başvurmadan yaratılış harikalarından bazılarına ulaştık. Herhangi bir organa dikkatlice baktığımızda bizim yaşamımız için yararlı olan birçok tedbire ulaştık. Aslında bizim yaratılışımız ve bu dünyadaki hayatımız arasında bir nevi orantı ve koordinasyon olduğu söylenebilir. Öyle ki insan doğa ile bağlantı kurabilir, ondan yararlanabilir ve insanın vücudu da nihayetinde tekrar doğa döngüsüne geri döner.
Gerçi insanın yaratılışında birçok şaşırtıcı konular ve sırlar mevcuttur. Ve çeşitli belgesel filmler, metinler ve görüntüler yardımı ile yararlı engin bilgilere ulaşılabilir. Fakat insan yaratılışı ve özellikleri konusuna bu sohbette son veriyoruz. Bu sohbetimizin hedefi ise tıpkı önceki programlarda olduğu gibi insanı aşan bilgi ve gücüyle ona hayat veren ve bu dünyada onun yaşaması için ortam hazırlayan gerçeği aramaktır.
Fakat yine de insanın durumuna bir göz atmakta yarar vardır. İnsan yiyor, uyuyor, içiyor, evleniyor ve çocuk sahibi olarak soyunu sürdürüyor. Fakat hangi faktörler insanı buna zorluyor? Açlık insanın yiyecek peşinden gitmesine ve kendini doyurmasına sebep oluyor. Yemek yemek ise güç kazanmak ve vücudun gelişerek büyümesine sebep oluyor. Yorgunluk ve uykusuzluk ise insanın uyumasına sebep oluyor ve dinlenmek ise insanın tekrar güç kazanmasına sebep oluyor. Cinsel içgüdü ise kadın ve erkek arasında ilişki kurulmasına, çocuk sahibi olmasına ve soyunun devam edilmesine sebep oluyor.
Şimdi insanda açlık ve yemek yeme zevki olmadığını ve insanın başka yöntemlerle vücudunun gıdaya ihtiyacı olduğunu hissettiğini düşünelim. Bu durumda insan belki tembellik yüzünden yiyecek peşinden gitmez ve yemek yemekten zevk almadığı için yemekten sonra mutsuz olacağı için bir şey yemeyebilirdi. Böylece enerjisi giderek azalır, zayıf düşer ve sonuçta helak olurdu. Tıpkı kendisinin hasta olduğunu ve ilaç kullanması gerektiğini bildiği halde açlık nedeniyle perhize devam etmediği veya ilaç kullanmak istemediği için olaya önem vermeyerek hastalığını geçiştirdiği ve sonuçta hastalığının daha da yoğunlaşması ve hatta ölmesine sebep olduğu gibi.
Ya da insanın doğal olarak uykusu gelmezken sadece vücudunu dinlenmeye ihtiyacı olduğu için zorla yatağa gitmesi, tembellik veya olayı önemsemediği için uyumamasını düşünelim. Bu durumda ise vücudu zayıf düşer ve sonuçta hayatı sona erer. Eğer insanda karşı cinse yönelik içgüdü isteği olmasaydı ve insanlar sadece mantık üzerinden ve soyunun devam etmesi hedefiyle cinsel ilişki kursaydı, acaba insan soyu tükenmeye yüz tutmaz mıydı? Acaba birçok insanın çocuk yetiştirme zorlukları nedeniyle evlat sevgisi olmadan ve cinsel içgüdüye sahip olmadığı için soyunun devam etmesini önemsemesi sonucu soyu tükenmez miydi? İşin ilginç yanı ise tüm anlattığımız basit örnekler insan soyunun devam etmesi ve yaşaması için olmazsa olmazlarıdır. Fakat Yüce Yaradan insanın bunlara istekli olması için doğal bir faktör belirlemiştir.
Tahran Radyosu.
İnsan her zaman hatıralarını hatırlamakta, hayal kurmakta, düşünmekte ve hafıza ve aklını kullanmaktadır. Bir de bir insanın hafızasının olmadığını düşünün veya eksik olduğunu. Bu durumda neler yaşanır? Böyle bir iyi gördüğü şeyler, duyduğu sözler, fark ettiği kar ve zararlarını ve diğer birçok şeyi hatırlama veya yanlış hatırlar. Böyle biri kimin ona kötülük ettiğini veya ona zarar vermek peşinde olduğunu, kimin ona iyilik yaptığını veya yararına bir şeyler yaptığını unutur. Bu durumda insan hayatının büyük bir bölümünde eksiklikler oluşur ve hiçbir tecrübe kazanamaz. Böyle biri asla doğru bir şey öğrenemez. Ne ders, ne tecrübe, beni hayatında herhangi bir ilerleme. Bu yüzden tüm insanların sahip olduğu hafıza insanların hayatını değiştiren genel bir nimettir ve olmaması ise büyük bir kayıp.
Ayrıca konuşmak ve yazmak insanların diğer özellikleridir. Dikkat edin, Yüce Allah zaten insanlara konuşma nimetini bağışlamıştır ve insan bu sayede içindeki düşüncesini ve kalbindeki her şeyi açıklayabilir. Üstelik aynı şekilde diğer insanların düşüncesini dinleyebilir. Sosyal hayatında etkileşim ve sözlü katılım sergileyebilir. Fakat eğer düşünce ve duyguları ifade kabiliyetinden yoksun olsaydı, kendi görüşlerini başkalarına iletemez ve tecrübelerini başkalarına aktaramaz. Aynı şekilde başkalarının aklında olan ve düşündüklerinden hiçbir şeyden haberdar olamazdı.
Düşüncelerini ve duygularını beyan etmeye ilaveten insanların bir diğer özelliği ise yazma yeteneği ve kabiliyetidir. İnsandan başka hiçbir canlı düşünce ve duygularını yazarak kaydetme kabiliyetine sahip değildir. Yazmakla eski kuşakların haberleri çağımıza ve çağımızın haberleri de gelecek kuşaklar için korunup aktarılamaz. Böylece mazi şimdiye ve şimdi de geleceğe bağlanabiliyor. Yazmakla çeşitli bilim, bilgi, gelenek ve kültürler yazılı metinler çerçevesinde kalıcılaşıyor. Yazmakla insanlar arasındaki ilişkiler ve ticaretteki hesap kitaplar kaydoluyor. Eğer yazmak olmasaydı her dönemin haber ve olayları yok olup bilgiler eskileşir, mahvolur, gelenekler ve kültürler ortadan kalkar ve genel anlamda insanların çalışmasında, hayatında ve ticaretinde eksiklikler ve zorluklar oluşurdu.
İnsanların bizzat harfler ve kelimeleri icat ettiği ve böylece onları ortaklaşa kullandıkları, her kavim ve milletin farklı kelimeler ve dillerle aralarında konuştuğu söylenebilir. Böylece birisi Farsça, diğeri İngilizce, başkası Türkçe, Arapça veya herhangi bir dille yazıp konuşabildiği söylenebilir. Bu kelimeler ve diller çeşitli kavimler arasında yayıldığı ve bizzat onların bu durumu oluşturduğu düşünülebilir.
Gerçi insanlar sahip oldukları zeka ile kendi duygularını ve düşüncelerini beyan etmek ve yazmak için çare bularak bir dil oluşturdukları söylenebilir. Fakat ifade etmek ve yazma aletlerinin ne olduğu düşünülmelidir. Acaba Rahman ve Bilgi Allah'tan başkası insanın doğasında ve yaratılışında böyle yetenekleri yaratan kimse var mıdır? Hiç şüphesiz eğer konuşmak için bir dili, düşünmek için bir aklı ve eşyalar ve anlamlarını kavramak için bir zihni olmasaydı insan hiçbir zaman konuşamazdı. Eğer yazmak için el ve parmaklara sahip olmasaydı asla hiçbir şey yazamazdı.
Bu gerçeği hayvanlara ve diğer canlılara bakarak anlamak mümkündür. Zira onlar ne konuşabiliyor ve ne de yazabiliyor. Öyleyse bu önemli büyük nimetin temeli ve kökü Yüce Allah'ın hikmet dolu yaratılışıdır. Sahip olduğu ilim sebebiyle insanın ihtiyaçlarını bilen ve yine sahip olduğu güç sayesinde insanın ihtiyaçlarını temin etme gücüne sahip olan ve lütfü ve rahmeti sayesinde bu ihtiyaçları karşılayan Yüce Allah'tır.
Şimdi kendimizi soralım. Acaba böyle bir gerçek varlık sevilmez mi? Acaba böyle bilge, güçlü ve sevgi dolu bir Allah şükretmeye layık değil midir?
Değerli dinleyiciler, gelecek programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sizlerden ayrılmadan önce www.parstoday.com adresinden bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Zeyd Ali Hameneyi aydınlatıcı beyanatında Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hükümetini örnek alarak hükümet idaresinde takvaya uyulması zaruretini işaretle takvanın halka karşı kurnazca ve sinsice davranmaya mani olduğunu buyuruyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Emirül Müminin bu siyasette özelliklerinden biri şuydu: hile ve aldatmaktan uzaktır. Hazretten nakledilen bir cümle şöyle diyor: dindarlık ve takva olmasaydı en politik insan olurdum. Eğer takva elimi ve ayağımı bağlamasaydı, Arapların tüm kesimleri ve kurnazlarından daha iyi hile bilirdim. Bir başka yerde Muaviye ve kendisiyle kıyas konusunda, zira Muaviye hükümette zeka ve hile ile bilinirdi, anlatılanlara göre şöyle buyuruyor: Allah'a yemin ederim ki Muaviye benden daha zeki değildir. Fakat Ali ne yapıyor? Temel takvaya riayet etmek ve ahlaka riayet etmek ise eli ve dili bağlanıyor. Emirül Müminin yönetimi budur. Takva olmazsa insanın eli ve dili açık olur. Her şey söylenebilir. Gerçek dışı konuşulabilir, iftira atabilir, insanlara yalan söyleyebilir, taahhütlerini çiğneyebilir, sırat-ı mustakim düşmanlarına gönül bağlayabilir. Takva olmazsa böyle olur. Emirül Müminin şöyle buyuruyor: ben siyaseti takva ile seçtim, takva ile benimsedim. Bu yüzden Emirül Müminin'in yönetiminde kurnazlık, sinsilik ve kirli işler ve benzeri yoktur, temizdir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Zeyd Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Müzik. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Amerika ile olan sorunlarımızı müzakere çözmez, Amerika ile olan sorunlarımızı sürekli taviz vermek çözer, şerefli bir İranlı bunu kabul etmez dedi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade, düşmanın amacı Besice ve İslam İnkılabı'nın köklerine zarar vermektir dedi. İran'ın güneybatısında çok miktarda mühimmat ele geçirildi. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı, İran gençliğinin ve uzmanlarının bilim ve teknoloji alanında yeni başarılarını açıkladı. 4. Süleymaniye Uluslararası Kitap Fuarı'na İranlı yayıncılar başarılı bir şekilde katıldı. Portekiz ile Uruguay milli takımları arasındaki maçı Fagani yönetecektir. Messi'nin parlak gecesinde Meksika Arjantin'e mağlup oldu. İstanbul yetkilileri bu şehirde İstiklal Caddesi'nde son zamanlarda meydana gelen patlamanın ardından olağanüstü hal ilan etti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, operasyon için hiçbir ülkeden izin almamız, icazet almamız söz konusu değildir dedi. SDG, Arap Birliği'nin Türkiye'nin mevcut ve muhtemel saldırılarını durdurmasını istedi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın danışmanı, Türkiye yetkililerinin Şam ile ilişkileri ilişkin açıklamalarının bir aldatmaca olduğunu söyledi. İsveç Başbakanı, ülkesinin Stockholm'un Türkiye'ye verdiği söz ve taahhütleri yerine getireceğini vurguladı. Siyonist rejimin merkezi tren sistemine siber saldırı düzenlendi ve Suudi halkı selle mücadelede Suudi rejiminin duyarsızlıklarına tepki gösterdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.